Ayrım 11, Kelebeğin Umudu, Elif Öztürk, sayfa 120. Okulun ilk İstiklal Marşı okundu. Sonra sırayla sınıflara girildi. Fikret öğretmen iki çocuklu genç kadını diğer veliler ile tanıştırmaya başladı. Herkes tarafından ilgiyle karşılanmıştı. Uzun zamandır bu kadar ilgi görmemişti. Kimse tarafından böyle şımartılmamıştı. Herkes bu yaşta iki çocuk sahibisin, inanılır şey değil. Sanki genç kız gibisin diyordular. Kendi gücünün ve varlığının yeniden canlandığını hissetti. Kişiliğini ne kadar geri plana attığını fark etti. Sonra ruhu bedenine sığamayıp olduğu yerde sıkışmıştı adeta. Yüreğine bir hüzün çöktü. Onun güzelliğini fark eden, onu takdir eden bir kocası yoktu. Şimdi eve dönünce mutluluğu sona erecekti. O feci olaydan sonra boşanmayı çok düşünmüştü. Ayrılsa nereye gidecekti? İki çocuğu vardı. Küçük oğlu konuşmuyordu. Çocuğun tedavisiyle nasıl baş edecekti? En önemlisi ailesine boşanma nedenini nasıl anlatacaktı? Sanki anlatsa anlayabileceklerdi. Boşanması nasıl kabul görülecekti, ne diyeceklerini biliyordu. Ailesi erkek adam döver de sever de kızım, bir iki tokat attı diye boşanmak olur muydu hiç diyerek, bir de üstüne nasihat edecekti. Kocasının tokatları hiç bitmiyordu, ardı arkası gelmiyordu. İçinde buruk bir hüzünle genç kadın evine geri döndü, kocası uyuyordu. Ona dokunmadan oğlunu uyuttu, sonra evi toplamaya başladı. Selin aklında anıları ve çocuklarını olan özlemiyle günlerce kendine gelememişti. Kulağında oğlunun sözleri çınlıyordu. ''Bizi terk ettin.'' Bu cümle kalbine bıçak gibi saplanıyordu. Çocukları için kendinden vazgeçişini küçücük kalplerine anlatamayışına hayıflanmıştı. O an yüreğinde bir deprem oldu. Haklılığını asla onlara anlatamayacağını fark etti. Bu gerçeğin varlığı karşısında kendini çaresiz hissetmişti. Babalarının yaptığı tüm işkenceler, yaratıp uyguladığı dayanılmaz şiddet evliliğini bitirmek için yeterli bir neden olmayacaktı onlar için. Oysa sırf babalarından ayrı kalmasınlar diye kadınlığından ve hatta insanlığından vazgeçmişti. Ona yapışan değersizlik duygusu girdabında boğulduğu günleri anımsamıştı. Kendine bunları nasıl yaptırdığına hayret etti. Ne yani bunları başına kendi mi getirmişti? Okuduğu tüm kitaplar yaşadığı her şeyin sorumlusunun kendisi olduğunu anlatıyordu. Günlerce bu soruyla sarsıntısı devam etmişti. Aklı allak bullak bir halde ruh gibi haftaları arka arkaya tüketmişti. Çocukları için maruz kaldığı hakaretler, suçlamalar, fiziki şiddetler, eksik ve beceriksiz hissettirilmeler, her yaptığını söylediğinin altında kötü düşünceli nedenler bulmalar çocuklarının nazarında ifadesizdi. Belki hiçbir zaman yaşanan kaosun varlığını bilmemiş hissetmemişlerdi. Onlar için kadın, anne ve adam baba rolünde olacaklardı. Ve baba hangi senaryoyu sahneye koyarsa onu izleyecekler, bilecekler, onun doğrultusunda nefes alacaklardı. Bu düşünce beyninin tüm kıvrımlarında gezinmiş, tüm sinirlerini esir almıştı. Oğullarına asla gerçekleri inandıramayacaktı. Onların yüreğinde anneleri tarafından terk edilmiş hissi hep var olacak, babalarının gerçek yüzünü asla öğrenemeyeceklerdi. Selin fistül ameliyatından sonra geçen bir ayı aşkın sürede diyalize kateterinden girmişti. Hemşirelerin ve doktorun tavsiye ettiği gibi yumuşak bir topla el kaslarını çalıştırmış, fistül damarlarının genişlemesine olanak sağlamıştı. Fistül çalışıyor, tril sesi çok güçlü geliyordu. O gün diyaliz tedavisini ilk kez iğneli olarak kolundan alacaktı. Aydın hemşire dikkatli bir şekilde iğneleri damara girmiş, sorunsuz tedaviye başlanmıştı. Selin'in canı çok acımıştı. Selin hep böyle acıyacak mı? Bu iğneler çok kalın. Aydın hemşire, zamanla deri incelir, o zaman bu kadar duyarlı olmazsın. Maalesef iğneler hep bu kadar kalın olmalı, yoksa diyaliz tedavisi olamazsın. Her zaman iğneleri aynı yerden girmeyeceğiz, daha sonraları çok fazla derinin incelmesini de istemeyiz. Selin, anladım, bana bir krem verecekmişsiniz, iğne yerlerine sürecekmişim. Aydın hemşire, evet, diyalizden çıktıktan en az 4-5 saat sonra ılık suyla iğne yerlerini yıkamalısın ve ertesi gün yine bastırmadan suyla masaj yapmalısın. İstersen temiz bir pamuğu elini yakmayacak kadar sıcak suyla ısıtıp kolunda tutabilirsin. Ardından nemlendirici özelliği olan bir kremi sürebilirsin istersen. Bazen sürekli iğne giriminden dolayı damar duvarlarında sertlik, şişlik ve morarma görülebilir. Böyle zamanlar için kullanman gereken bir krem var. İçinde çok az miktarda kan sulandırıcı bulunmakta. İğne yerlerinde pıhtılaşmayı önlemiş oluyoruz. Damarlarınızı uzun süreli kullanmak en önemlisi bizim için. Bir de iğne yerlerinde zamanla iyileşme süreleri uzayabilir. Bunun için de antiseptik özellikli bir krem tavsiye edebilirim. Diyalize gelmeden önce sadece yıkaman yeterli.
Senin kremleri nereden alabilirim?
Aylin hemşire, dost klorumuza söylersin sana reçete eder.
Selin, elbette hepsini yaparım. Bir de cildimde kuruluk oluştu. Neden olur?
Aylin hemşire, diyalizde vücutta var olan fazla sıvıyı çektiğimiz için oluşabilir. Kaşıntı var mı?
Selin, hayır yok.
Aylin hemşire, olursa kaşımamaya özen göster. Haftada en az 2 kez banyo yapmalı ve her banyodan sonra mutlaka nemlendirici sürmelisin. Ya da vücut losyonları, yağları kullanmalısın. Cildini kuru bırakma.
Selin, teşekkür ederim Aylin hemşire hanım.
Salih bir hafta önce Selin ile görüşmüş, temyiz davası açılabileceğini öğrenmişti. Gereken belgeleri hazırlayıp Selin'e teslim etmek için Mehmet ile birlikte diyaliz merkezine gelmişti. Mehmet bekleme salonunda kalmış, Salih ise diyaliz salonuna girmişti.
Selin, buraya kadar gelmene gerek yoktu, sedefe versen olurdu.
Salih, olur mu öyle, sizleri de görmüş oldum.
Sedef, nasıl buldun bizim mesai odamızı?
Salih, güzel.
Selin, yalan söylemeyi beceremiyorsun.
Mehmet yaşlı bir hastanın koluna girmişti. Tartının yanına doğru yürüyorlardı. Onu gören Salih çok şaşırmıştı.
Salih, kolay gelsin Memo. Ne yapıyorsun öyle?
Mehmet, amca benden onun da gelmemi istedi.
Yaşlı adam, sağ ol delikanlı. Bugün kendimi yorgun hissediyordum. Düşerim diye korktum. Düşer de kemiklere bir şey olursa maazallah bir daha sittin sene iyileşmem.
Mehmet, sen sağ ol amca, ne yaptım ki?
Yaşlı adam, yardım ettin, daha ne yapacaksın, yetmez mi?
Mehmet yaşlı adamın sözleriyle kalbinde bir sıcaklık hissetti. Birisini mutlu etmenin güzelliğiyle ilk kez tanışmıştı.
Sedef, kilosunu tahtaya yazın lütfen.
Salih, kilo sizin için önemliydi değil mi? Daha önce öyle anlatmıştın.
Sedef, evet çok önemli.
Selin yaşlı adam ile salondan çıkan Mehmet'i inceliyordu. Halil onun baktığı yere doğru başını çevirdi. Yaptığı şeyin ne kadar erdemli bir davranış olduğunu düşündü.
Halil, Salih, siz tekrar gelecek misiniz arkadaşınla?
Salih duyduğu soruya çok şaşırmıştı. Adamın ne demek istediğini anlamamıştı.
Salih, neden sordun? Rahatsızlık mı verdik?
Halil, hayır, arkadaşın çok mutlu ayrıldı salondan. Seni bilmem ama o gelsin bence tekrar. Mutlu olma sebebi neyse tekrar yaşasın.
Salih adama karşı neden kendini huzursuz hissettiğini anlamamıştı. Yetersiz bir tepki verdiğini fark etti ve hemen kendini toparladı.
Salih, yaşlı amcaya yardım ettiği için mutlu olmuştur benim arkadaşım.
Halil, ben de öyle tahmin etmiştim. Bence istediği vakit gelsin buraya.
Sedef, burada yardıma ihtiyacı olan çok kişi var. Misal ben.
Salih, ben istediğin zaman sana yardım ederim arkadaşın olarak. Tabii yardım kabul edersen.
Işıl, sadece burada mı yardım edeceksin arkadaşıma?
Salih, hayır elbette. Ne zaman, nerede isterse ve elimden ne gelirse yapmaya hazırım.
Sedef, teşekkür ederim. Yarın ameliyat var biliyorsun. Sonucu ne olur bilmiyorum. Ama her şartta alışma sürecimde yine birilerine ihtiyaç duyacağım.
Halil, bu sefer her şey yolunda gidecek.
Işıl, içine mi doğdu? Hayırdır?
Sedef, öyle olsun istiyor.
Halil, elbette öyle olsun istiyorum. Sen en iyisini hak ediyorsun. Salih de Halil gibi düşünüyordu. Genç kızın her şeyin en güzeline layık olduğunu biliyordu. Diyaliz tedavisi bitmiş, hastalar birer birer salondan çıkmaya başlamıştı. Mehmet hastaların üzerlerini giymelerine yardım etmiş, salona kadar onlara refakat etmişti. Salih Sedef'in koluna girmiş, servise kadar onunla birlikte gelmişti. Herkes sırayla servisine yerleşmişti.
Mehmet kendini ilk kez bu kadar iyi hissetmişti. Bir işe yaramanın bıraktığı huzur, kalbinde nefes alan kötüye dair ne varsa hepsini silip süpürmüştü. Kalbi minnetle bakan yüzlerin sevgisiyle yıkanıp arınmıştı. Narin iş teklifini aldıktan sonraki zamanlarda yapamayacağını düşünmüş, tedirgin olmuştu. Denedikten sonra insanlar ile diyalog içinde olmaktan çok hoşlanmış, sohbet etmeyi sevmişti. Kısa süre içinde doğrudan satış işini çok beğenmişti. Bir ay kadar sürede cilt bakım ürünlerinin içeriklerini öğrenmiş, ihtiyaca göre satış yapmaya başlamıştı. Kişisel bakım ürünleri, mutfak araç gereçleri ile ilgili başka markalara satış yapmak için üye olmuştu. Diyalizde hasta ve yakınlarına, toplantılarda arkadaşlarına tanıtım ve satış yapmıştı. Onun için zevkli bir meşgale olmuştu. Ertesi gün Selin kateterini çıkartmak için hastaneye gitmişti. Ondan kurtulacağı için çok sevinçliydi. Artık istediği gibi yatağında yatabilecek, kendi başına banyo yapabilecekti. Günlerden sonra kendini ilk kez bu kadar rahatlamış hissetti. Sedef'in katarakt ameliyatının üzerinden bir ay geçmişti. Neredeyse her gün hastaneye gitmişlerdi. Bir yandan diyaliz için, diğer yandan gözleri için tedavi ediliyordu. Ardı ardına ilaçlarla başlanmıştı. Arka arkaya zor geçen 25 gün bitmişti. İlk günler yanında kimse olmadan hareket edemiyordu. Sonrasında gözleri açılmaya başlamıştı. Yavaş ilerliyordu ama doktoru ümitliydi. Nihayet salvon denilen maddeyi gözünden akıtmışlardı. Tahribat olan yerler iyileşmişti. Son kontrol için gidilen gündü. Ameliyatı hazırlayan genç doktor itina ile kontrol etti. Doktor çok güzel iyileşmiş, 2 gün sonrasında ameliyat günü verebiliriz. Ama önce bir de hocam görsün diyerek Sedef'i klinik şefine yönlendirdi. Klinik şefi sakin bir doktordu, sevecen ve ilgiliydi. Bir ayağı aksayan doktorun odasına geldiler, annesi kapıyı çaldı. Açılan kapının ardında yaşlı doktor bekliyordu. ''Doktor buyurun kızım'' dedi. Sedef'in annesi hemen ''Hocam Sedef'i getirmiştim. Gözlerine salvon maddesini kaçırdığınız kız'' diyerek hatırlatmaya çalıştı. Yaşlı doktorun gösterdiği yere oturdular. ''Sedef'e yukarıya bak, aşağıya bak, sağa bak kızım'' diyen doktorun kontrolü sona erdiğinde kafası karışmıştı. Daha iyi anlayabilmek için göze bir damla damlattı. Biraz bekledikten sonra gözlerine tekrar baktı. Henüz göz bebeği büyümemişti, odadan çıktı. Sedef'in aklına doktorun bir sözü takılmıştı. Genç kız, anne doktor ilk ameliyatım olduğunda salvon maddesini birçok kişide kullandıklarını söylemişti. Hatırlıyor musun? Gözün içinde de rahatlıkla kullandıklarını söylemişti. Şimdi ise asla gözün içinde kullanılmaz diyor, fark ettin mi diyerek düşüncelerini teyit ettirmek istedi. Annesi biraz sonra geldiğinde sorarız hangisi doğru diyerek kızını onayladı. Aradan yaklaşık yarım saat geçmişti. Sedef sıkılmaya başlamıştı. Annesi yerinden kalkıp göz bebeğine bakması için doktoru çağırmıştı. Ayağı aksayan yaşlı doktor yeniden kontrol etmeye başlamıştı. Devam ederken gözlerinde tavuk karası da var mı diye sordu. Sedef evet dedi. Muayene bittikten sonra doktor konuşmaya başladı. Doktor, seni daha önce bu kadar detaylı muayene etmemiştim. Gözlerinde birçok rahatsızlık var. Biraz doktorların ihmalinden, biraz gözlerinin hassas oluşundan bazı şeyler yaşanmış. Açıkçası sana acıdım demek istemiyorum diyerek sözlerine devam ederken annesi sözünü keserek zaten hoş bir kelime değil, üzüldüm kelimesi daha çok yakışıyor dedi. Sözcükleri ardı arkasına sıralamıştı. Doktor haklısınız diyerek devam etti konuşmasına. Eğer ameliyatın gerçekleşseydi görmen yüzde kaç açılırdı bilemiyorum. Bunu söyleyebilmek oldukça güç ama mutlaka bu ameliyatı olmalısın. Bugün olmaz ise bir başka zaman olacaksın. Eğer istersen burada yapalım ameliyatını. Sen merak etme, ameliyatını ben yapacağım. Sana şöyle güzel bir ameliyat yapalım ki gözün olabildiğinin en iyi seviyesinde olsun. Hemen ameliyat gününü kararlaştırdılar. Perşembe günü Sedef'in diyalizi yoktu. Doktor perşembe günleri ameliyata girmemesine rağmen sırf bu yüzden kabul etmişti. Doktorun sözleriyle Sedef biraz olsun rahatlamıştı. İçini huzur kaplamıştı. 2 gün sonra ameliyat olacaktı. Mutlulukla doktorun odasından ayrıldılar. Perşembe günü geldiğinde Sedef uykusunu almış zamanında kalkmıştı. Güneş ondan önce uyanmıştı. Odasını sıcaklığıyla doldurmuştu. Mavi bulutlar gelip penceresini tıklatmıştı. Umut taneciklerini pencereden içeriye göndermişlerdi. Yüreğindeki ırmaklar mutluluğa akıyordu. Bugün her şey yolunda gidecekti, buna çok inanıyordu. Yüreğinde mor menekşeler açıyordu. Leylaklar dallarında usanmadan göğe başını kaldırıyordu. Dallarında çiçekler nefes alıyordu. Kış bitmişti, ilkbahar gelmişti. Doğaya özenmişçesine uykusundan uyanacaktı. Tüm sevecenliği de doğa kucaklayacaktı. Yeniden doğacaktı, hissediyordu. Bugün ameliyat çok güzel geçecekti. Sabah trafiğine karışarak yola çıktılar. Uzun süren yolculuğun ardından hastaneye ulaştılar. Çabucak doktorun odasına çıktılar. Hastanenin kalabalık oluşuna aldırmayan Sedef geldiğini doktora bildirdi. Ameliyatı hazırlamak için yaşlı doktorun yardımcısı yanlarına geldi. Her zaman olduğu gibi gülümsüyordu. Sedef'in içini ısıtmıştı. Gülümsemesine memnun oldu. Sedef'in güneşi olmuştu. Gülen adam Sedef için yağmurdan sonra açan gök kuşağı gibiydi. Gülüşüyle parlıyordu. Bu an kısa sürecekti. Gök kuşağı parlayıp gidecekti. Bu anın tadını çıkartmalıydı. Gülen yüz günaydın dedi. Sedef ise konuşmadan aydınlanan yüzüyle gülümsemesiyle günaydın demişti. Bir gün önce yaptırdığı fönlü saçlarıyla sabah erkenden gözleri hariç yaptığı makyajla doktoruna bakıyordu. Doktor, hemşireler sizi bekliyor, gidebiliriz dedikten sonra çıktı. Hemşire odasına geldiklerinde hemen genç kızı tanımışlardı. Atlattığı vukuatlardan sonra gözler Sedef'i görmeye aşina olmuştu. Hastanenin düzensizliğine aldırmadan Sedef önlüğünü giydi, yine tansiyonu alındı, yine bir görevli hastaları aşağıya götürüyordu. İkinci geldiğinde Sedef'in ismini okudu. Beraber aşağıya indiler. Asansörden çıkıp koridoru takip ettiler. Sedef'e yine ayağına ve başına giymesi için bir şeyler verdiler. Yine hastaların bekletildiği odaya geldiler. Sedef yine beklemeye başladı. Çok geçmeden beyaz formalı bir doktor geldi. "Kıza gözüne iğne yapacağım. Sol gözünden ameliyat olacaksın değil mi?" diye sordu. Sedef evet derken doktor onu yavaşça yatağa yatırdı, tek tek iğneleri yaptı. Ona canını acıtmak istemezdim ama buna mecburum dedi nazikçe. Üçüncü iğneyi de yapıp gitti. Birkaç dakika sonra tekrar gelip göze baktı, artık uyuşmuştu. Bir görevli çağırıp ameliyat odasına götürmesini istedi. Çağrının üzerine gelen görevli ile odadan çıktılar, sonra ameliyat odasına geldiler. Oda yine çok kalabalıktı. Her yerden bir ses geliyordu. Yine üç tane ameliyat masası vardı. Köşedeki masaya Sedef'i yatırdılar. Bütün hazırlıklar yapılmıştı. Klinik şefi gelmiş ameliyata başlamıştı. Yaşlı doktor önce biraz zorlanmıştı, korneayı görememişti. Hemen ardından gerekli ilaçları istemişti. İlaçlar arka arkaya geliyordu. Gelir gelmez de Sedef'in gözlerine dökülüyordu. Ameliyat bir saatten fazla sürmüştü. Gözü kapatırken Sedef'e ameliyatın çok güzel geçti demişti yaşlı doktor. Sorunsuz bir ameliyat olmuştu. Sedef ameliyathaneden güle oynaya çıkmıştı. Yanındaki görevli yine bir odaya getirmişti. Sedef halinden çok memnundu. Onu bir yatağa yatırıp yakınlarını çağırmaya gitmişti başka bir görevli. Geldiklerinde Sedef'i gülerken gören annesi hemen fotoğrafını çekmişti. Çok fazla zaman geçmeden hastaneden çıkabileceğini söylemişlerdi. Ertesi güne kadar göz kapalı kalacaktı. Yalnızca damla damlatılırken açılacak, sonra tekrar kapatılacaktı. Pansumanı doktor açacaktı. Sedef mutluluk içinde hastaneden ayrılmıştı. Kalbinde huzur taneleri nefes alıyor, umarsızca dans ediyorlardı. Genç kız tüm arkadaşlarına haber verip sevincini paylaşmıştı. Haftalar sonra o gece ilk kez bebekler gibi deliksiz bir uyku uyuyabilmişti. Sedef ve annesi ertesi gün tekrar hastaneye geldiklerinde odada bütün doktorlar onları bekliyorlardı. Genç kızın gözündeki bandajı alıp yeniden ilaç damlattılar. Yaşlı doktor yeniden muayene etti, neticeden çok memnundu. Göz kataraktan temizlenmişti. Sedef gözü açıldığında görebildiğine inanamamıştı. Bu bir mucize olmalıydı. Her şeyi çok net görüyordu. Genç kızı birkaç aletle muayene ettikten sonra ona bir sandalyeye oturmasını söylemişlerdi. Parmaklarla gösterilen sayının kaç olduğunu bilmesini istediler. Hepsini doğru söylemişti. Sonra monitördeki harfleri okumasını istediler. Sedef tek tek okumaya başladı. Hepsini yine doğru okumuştu. Yaşlı doktor hayret içinde kalmıştı. Mükemmeldi, inanılmaz bir şeydi. İki gün önce burnunun ucunu göremeyen Sedef, şimdi bir metre ötedeki yazıları okuyordu. Tüm doktorlar sevinç içinde başarıyı konuşuyor, genç kızın şifasını bulmuş olmasına mutlu oluyorlardı. Sedef, kayıp bir cephenin kazanılmasının getirdiği zafer sarhoşluğu içinde herkese teşekkür etmişti. Bir eliyle gözlerinden akan yaşları siliyor, diğer eliyle tokalaşarak tebrikleri kabul ediyordu. İlk kez mutlu edici ve sevindirici bir neden ile ağlıyordu. 15 gün sonra tekrar gelmek üzere hastaneden çıktılar. Sedef çok mutluydu. Kaybettiklerini yeniden kazanmıştı. Sıfır noktasından hayata yeniden başlayacaktı. Hayat ona ikinci bir şans vermişti. Bu şansını çok iyi kullanmalıydı. Önce hayata teşekkür etti, sonra Yaradan'a şükretti. Bu bir mucizeydi. Kader bu kez ona torpil yapmıştı. Hiç düşünmeden cömertçe şansını ellerine sunmuştu. Annesinin sürekli söylediği bir söz aklına geldi. Kadın her hayırda bir şer, her şerde bir hayır vardır derdi. Çok haklıydı. Gözüne ilaç kaçıran deneyimsiz doktorlar ameliyatı gerçekleştirseydiler belki de onarılmaz bir hata yapacaklardı. Şerden gelen hayra Sedef sahip çıktı. Kollarıyla kucaklayıp kalbinin ortasına yerleştirdi. Bundan sonra hayat çok daha güzel olacaktı. Biliyordu ki hayat her zaman bu kadar cömert davranmazdı. 11. ayrımın sonu. Sayfa 131.